90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya Menemen Studio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
Menemen Podcast 160. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 19 Mart 2024 Salı. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 22 Mart 2024 Cuma. 160. bölümümüzde Dune Part 2 hakkında konuşacağız. AI ile ilgili bir konumuz var. Sevgili arama uygulamalarından söz edeceğiz ve dizilerden konuşacağız. Özgür İnceoğulları ve yaptığı radyo anonslarının Fransızca ve İspanyolca hallerini benimle paylaşarak kendisine bir kez daha hayran olmamı sağlayan Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
Şimdi ne diyorlar? Şey, alet işler el övünür. Yani AI işledi, ben övündüm bununla. Ama tabii yani çok zevkli bir alan. Bak bugün AI ile ilgili başka şeyler de konuşacağız ama bu evet ses meselesi, dil meselesi, bunun bu kadar çabuk aşılması gerçekten hayranlık uyandırıcı bir dönemin içerisindeyiz Özgür.
Biraz açıklayalım burada Burçin. Geçtiğimiz bölümde konusu geçince Burçin bana WhatsApp üzerinden iki şey gönderdi. Biri bir görüntülü anons, biri de sadece bir ses dosyası. Görüntülü anonsta Burçin Fransızca konuşuyor ve ağız hareketleri de söyledikleriyle birebir uyuyor. Yani ses dosyasında da şimdi Burçin'i İspanyolca konuşurken duyuyoruz. O da çok iyi. Yani tonlamanda çok hafif bir fark var. Hani tabii ben seni yıllardır tanıdığım için belki ben hissettim. Orada %100 Burçin değil ama çok yakın. Yani %90 diyelim, %95 diyelim. İçeriğini tam değerlendiremiyorum tabii ki. Yani Fransızcayı biraz anladım ama İspanyolcayı hiç anlamadım. Bir anonsunu da İngilizce veya Almanca yapabilirsen çok sevinirim. Onları anlarım çünkü.
Yaparım ya, bir tane Almanca vardı ama onu ne yaptım, nereye kaydettim unuttum. Senin için bir tane de Almanca yaparım Özgür. Korece ister misin? Korece de yaparım.
Onu istemeyebilirim. Tamam, ya. Şimdi peki. Almanca ve İngilizce yollarsan bana, oradan içeriği değerlendirelim. Yani söylediklerinin tam olarak hani mantıklı bir şekilde çevriliyor mu çevrilmiyor mu? Çünkü hani hatırlarsın Burçin, Google Translate de başlarda çok çok iyi değildi. Ama sonra çok geliştirildi. Ve hani işte bakalım senin anonsların da İngilizce Almanca böyle güzel akacak mı, güzel bir şekilde çevrilecek mi? Eğer öyleyse vallahi diyorum ki gel bu podcast'i başka bir boyuta taşıyalım Burçin.
Taşıyalım yani, nüfus neredeyse oraya gidelim yani, bence İngilizce, Hintçe falan yapalım. Yani nerede çok nüfus biz oraya eğilelim. Kimse...
Çince Burçin.
Çince yani, tabii canım, ne işimiz Almanca, evet, herkes Almanca dinliyor bir şekilde. Ama şey tabii senin dediğin gibi çok doğru tespit, hani translating gelişimi ama ondan çok daha hızlı. Bak mesela 3 ay önce 4 ay önce falan Türkçe konusu çok şeydi. Yani İngilizce, Almanca, Fransızca, yani ana dillerde bayağı bir artık operasyonel şeyler yapabiliyorsun hala. O zaman da öyleydi. Türkçe çok gerideydi ve o zaman şey diyorduk yani, hani bir sene alır bu iş. Mesela bugün geldiğimiz noktada benim bir tane Türkçe'de kullandığım bir şey var, uygulama var. Yani böyle şeylere kadar, vurgulara kadar, işte mesela şöyle bir şey diyebiliyor Özgür, mesela işte Özgür, bu podcast'te acaba bu konudan konuşsak mı? Bak aynen bu tonu çıkarabiliyor, bunu hiç çıkaramıyordu. Özgür, bu podcast'te bu konudan konuşabilsek mi falanken iş başka yere döndü ve çok kısa sürede oldu. Yani mesela bir sene sonrayı tahmin etmek çok güç. Bence bu konuştuğumuz, aman çok güzel bir şey bulduk dediğimiz olay otomatik, ya o kadar otomatik olacak ki ben şöyle olacağını düşünüyorum. Biz podcast'imizi yükleyeceğiz, sonra dil seçeceğiz mesela. Diyeceğiz ki işte Almanca, İngilizce, Hintçe, Çince, o dillerde de yayınlanacak gerekli yerler. Yani bu kadar kolay olacağını düşünüyorum. Şu anda çünkü işte metni giriyorsun, sesi ilk önce klonluyorsun, sonra çoğaltıyorsun falan filan. Yani bunların çok çabuk pratikleşeceğine dair inancım yüksek.
Evet, bu podcast'i hepimiz şimdi burada bir büyük bir grubuz. Bu podcast'i başka bir boyuta taşıdığımız haftalardayız. Bu önemli bir dönemdeyiz arkadaşlar. Sizin de desteğinizi istiyoruz. Burçin'le bambaşka bir sürece geçiyoruz. Burçin'cim seninle sırt sırta verelim artık.
Ya bak.
Bu arada ülkelerden bahsettik. Yeni bilgi geldi. Şimdi tabii Türkiye podcast listelerine giriyorduk zaten. Çok çok teşekkürler bizi desteğiniz için. Ama Orta Asya'daki ülkelerde de dinlendiğimiz bilgisini de bugün geldi. Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelerde de dinleniyormuşuz.
Çok iyi.
Hem de Türkçe olarak, yani başka bir çeviri olmadan çok çok teşekkür ediyoruz oradan dinleyen bütün arkadaşlarımıza, dinleyicilerimize de. Evet, artık uluslararası olmanın kapıları açıldı Burçin.
O zaman bir dakika, haftaya biz bir Kırgızca, bir Kazakça bir teşekkür edelim. Sen de bana hatırlatırsan hafta içi ben bir şeye gireyim, operasyona gireyim. Güzel bir metin hazırlayıp bunu Kırgızca paylaşalım. Tamam, o dinleyenler bizi Türkçe dinlemişlerdir vesaire ama biz yine de hani böyle bir güzellik yapalım. Bir şey, biraz bir şu Fransızcamdan ya da İspanyolcamdan yayınlayayım mı? Geçen hafta demiştik ya, hangisinden sen seç hadi, istek.
Vallahi ikisi de çok güzel. İkisinden de şöyle küçük birer tane koy lütfen.
Birer couplet diyorsun, tamam.
Bonjour. Dès maintenant, je partagerai immédiatement une publication après avoir recommandé une chanson et partagé le lien complet. Quoi de neuf? Quels sont les nouveaux sons?
Ha sido llamado el príncipe del reggaetón. Balvin nació en Medellín, Colombia. En esta canción también están presentes Willy William de Francia y la legendaria Beyoncé.
Evet, sen de dediğin gibi İspanyolcadan hızı biraz değişik, tonu biraz değişik ama Fransızcayı bir de görüntüyle görün siz sevgili dinleyicilerim. Çok etkilenirsiniz. Güzel yani, ama bu AI ile ilgili tabii her şey bu kadar da zevkli gitmiyor. Yani bütün konular bu kadar da ferah ferah gülerek konuşacağımız halde değil. Ben bugün bununla ilgili bu hafta yaşadığım bir deneyimden, bir şarkı dinleme deneyiminden yola çıkarak hissettiğim ve düşündüğüm şeyleri de paylaşacağım ilerleyen dakikalarda.
Evet, bugün konular çok yoğun. Çok hızlı bir podcast kaydediyoruz. Hemen ben de konulardan bir tanesine geçmeden evvel, Burçin izin olursa, çok hızlı bir şekilde yine iki bölüm önceye gideceğim. İlham Bekleyen sanatçıya ilişkin görüşler paylaşmıştık iki bölüm önce. Ayşegül'den de güzel bir e-mail geldi. Onu da paylaşmadan edemeyeceğim çünkü çok güzel yazmış. Ayşegül Okyay Peker, Ferhan Şensoy'un bir kitabında okuduğu düşünceleri yazmış. Ben bir hukukçuyum diyor. Hukukçu olarak disiplinli çalışmaya alışığım diyor. Ve bu konuda sanatçılarla pek bir empati kuramasam da okuduğumda çok hak verdiğim düşünceleri paylaşmak istiyorum diyor. Ferhan Şensoy'a bir sanatçının da disiplinli çalışması gerektiğini büyük üstad Haldun Taner öğretmiş. Ferhan Şensoy Haldun Taner hakkında şöyle yazıyormuş Ayşegül'ün bize hatırlattığı şekilde. Ben her gün 20 sayfa yazarım oğlum dedi bana, diyor Ferhan Şensoy Haldun Taner için. O da demiş ki, nasıl hocam, 20 sayfa çok ciddi dedim. Haldun Taner bildiğiniz gibi Kadıköy Moda'da otururdu. Her sabah saat 6'da kalkarım, daktiloyu balkona atarım, 20 sayfa yazarım. Yani aklınıza bir şey gelmezse ne yapıyorsunuz? Öyle bir şey olmuyor mu? Hayır dedi, aklıma bir şey gelmeyebilir. O zaman gördüğümü yazıyorum. 6.30 vapuru 5 dakika geç geçti. Martılar uçtu. Çocukları alacak okul minibüsü geldi. Bu 20 sayfayı kullanmak zorunda değilsin. Belki bir gün bir işe yarar. Bir işe yarar. İçinden bir paragraf alırsın, atabilirsin. Ama nasıl bir marangoz dükkanını açıp sabahleyin çalışmaya başlıyor ise, sen de yazar olarak dükkanı açıp çalışacaksın. Her gün yazacaksın. Bu ondan öğrendiğim bir disiplindir diye yazmış Ferhan Şensoy. Ayşegül'e teşekkür ediyoruz. Ayşegül bahsettiğimiz her konunun keyifli olduğunu da yazmış Burçin'cim. Bizi dinlerken muhabbetimize dahil olmak istiyormuş. Yani biz de istiyoruz tabii, sizi de sohbete katmak istiyoruz. Ama bunu nasıl yapabiliriz? Hani podcast'imizi nasıl panelimsi yapabiliriz? Bunu henüz tabii çözemedik.
Bu arada tam da bu işte. Yani benim o kadar bölüm anlatmaya çalıştığım ama herhalde bu kadar da sade beceremediğim şey bu, düşünce bu. Yani orada aslında tam anlamıyla paralel gidiyoruz. Bir disiplin var, bir günlük rutin var. Yani oturup şunu dememiş Haldun Taner. Yani otur şöyle bir böyle bir bak denize, şöyle bir güneş doğarken gelir ilham, gelir oradan falan. Yani bunu da diyebilirdi muhtemelen ama dememiş. Tam bu demek istediğim şey bu. Yani o rutini bozmadığın zaman, yani rutin derken rutin demiyorum ama o disiplini bozmadığın zaman bir şekilde bunun karşılığında alıyorsun. Ondan sonra artık gelen ilham mı oluyor, yaratıcılık patlaması mı oluyor, ona ne dersen de geliyor ama bir şekilde. Tam bu.
Belki dinleyicilerimiz hatırlarlar. Bundan 2 yıl kadar önce 75. bölümdü Burçin'cim. Bir de buna bak da bazı görsellere dikkat çekmiştim. Çok spesifik bir konuydu gerçi. Yani Dune kitabından bahsettim ve filminden konuşmuştum. Biraz hatırlatmak istiyorum ve ardından da biraz gecikmeli de olsa Dune Part 2 devam filminden söz edeceğim. Başa gidersek Dune filmi bir kitap uyarlaması. Kitap 60'larda yazılıyor. Amerikalı bir bilim kurgu yazarı Frank Herbert yazıyor Dune'u. Ve Dune'un 5 tane devam kitabını yazıyor. Bilim kurgu edebiyatının en büyük eserlerinden bir kabul ediliyorlar bu kitaplar. Ve kendinden sonra yazılan, çekilen, işte ortaya çıkarılan birçok esere de büyük ilham kaynağı oluyor bu eserler. Çok derin kitaplar gerçekten. Farklı olgulara dokunuyor kitaplar ki bunlar arasında işte insanlığın evrimi var, devamı var, gezegen bilimi var, ekoloji var, din var. Ciddi anlamda din olgusu işleniyor kitapta. Siyaset var, güç tutkusu var, bu temalar var. Ve bu romanların da filme dönüştürülmesi sürecini de anlatmıştım daha önce. Dediğim gibi 75. bölümümüzde 2 yıl önce. Kolay bir süreç olmuyor bu. 70'lerde bir çaba var. Şilili yönetmen Alejandro Hodorowski'den bahsetmiştim. Dune'u çekmek istiyor. Senelerce üstüne uğraşıyor. Büyük bir proje hazırlıyor ama olmuyor. Hodorowski's Dune diye bir belgesel var bu konuyla ilgili. Yani bu filmin yapılamaması ile ilgili. 70'lerde bu film projesi gerçekleşmiyor. Sonra film hakları el değiştiriyor. Yeni film şirketi yönetmen olarak David Lynch'i seçiyor. Onunla anlaşıyor. 84'te çekiyorlar Dune'u. Hodorowski David Lynch'i çok seviyor ama kendi çekemediği Dune'un çekilebilen halini beğenmiyor. Ve gelelim son iki filme. Dune 2021 ve 2024'te, 2024'te değil, 2024'ten daha önce 2024 onun filmin gösterime girdiği sene. Denis Villeneuve tarafından tekrardan çekiliyor ve tekrardan seyircinin karşısına çıkıyor. Dune ve Dune Part 2. Denis Villeneuve bu serinin bir üçleme olacağını söylüyor. Dolayısıyla bir film daha bekliyoruz Burçin'cim. Yani nasıl beklemeyelim diyeceğim burada. Çünkü ben ilkini yıllar önce evde izlemiştim. Hatta izledikten sonra da kendime çok kızmıştım. Bunu nasıl sinemada izlemezsin diye kendime böyle söylendim. Sonra ikincisini sinemada izledim. Yine kızdım kendime. Bunu dedim nasıl IMAX ekranda izlemezsin. Bu sefer de böyle kızdım kendime. Bak altını çizerek böyle üstüne de böyle fosfor kalemle işaretleyerek bastırarak söylüyorum. Ben uzun zamandır böyle bir şey izlemedim. Yani Dune Part 2'dan bahsediyorum. Tabii ki kimseyi yanıltmayalım. Hani bilim kurgu sevmiyorsanız sizi mutlu etmeyebilir film. Yani o türden hoşlanmıyorsanız. Ama bu türü sevenler filmden büyüleneceklerdir bence. Her şey 10 üzerinden 10. Yani yönetmenlik 10, prodüksiyon 10, oyunculuk, sanat yönetimi, işte ne diyelim, müzik, ses, set tasarımı, kıyafet tasarımı, görsel efektler vesaire vesaire. Hatırlayacaksın, ilk Dune filmi 6 tane Oscar ödülü kazanmıştı. İkinci filmin de bence bu başarıyı tekrarlayacağını düşünüyorum. Bana kalsa hatta daha da iyi ve o şeyi geçmeli, o çıtayı geçmeli. Denis Villeneuve çok büyük bir sinemacı. Dune'un yönetmenliği dışında filmin yazarlarından da ve yapımcılarından da biri. Yani hem yönetmenlik hem yazarlık hem yapımcılık yapmış Dune için. İkinci Dune filminin yapılıp yapılmayacağı aslında şeye bağlıydı Burçin. Birinci filme bağlıydı. Daha doğrusu o filmin başarısına bağlıydı. İlk Dune hem çok ciro yaptı hem çok para kazandırdı hem de çok iyi yorumlar aldı. Yani kritikler tarafından, izleyici tarafından. İkincisinin yapılmasına karar verildi. 2022'nin ikinci yarısında çekildi. Ve Macaristan, İtalya, Ürdün ve Abu Dhabi'de gerçekleştirilmiş çekimleri. Özellikle çöl sahnelerinin prodüksiyon olarak çok böyle hani zorlayıcı olduğunu düşünüyorum. Ama yani ortaya çıkan resimler, sahneler inanılır gibi değil. Çok güzel, çok güzel yakalamışlar. Yani şöyle düşünüyorsun, sinemanın ulaştığı nokta akıl almaz gerçekten. Çünkü mesela 84 yılında da filme aktarıldı dedim Dune. 84 yılını alıyorsun, o filmi alıyorsun. 2024 yılının Dune filmini alıyorsun. Karşılaştır. 40 yıl var arada. 40 yıl içerisinde geldiğimiz nokta inanılır gibi değil. Ve ben bir 40 yıl sonrasının düşünemiyorum. Yani bilemiyorum, görebilir miyiz o yılları, ama gelişmenin hızı müthiş. Son olarak şundan bahsedeyim ve artık konuyu kapatayım. Oyunculardan da bahsedeceğim. Dune Part 2 gerçekten oyuncularıyla da çok başarılı. Yani ben Dune 3 için günleri saymaya başladığımı da söyleyeyim. Onun da altını çizeyim. Oyunculardan başta 3 kişi konuşulması gerekiyor. Bir tanesi en başta tabii ki Timothée Chalamet. Yani süperstar oldu diyebiliriz kendisi için. Çok, hala çok genç yaşta. 20'lerinde hala. Amerikalı ve Fransız oyuncu. 10 yıl önce böyle küçük rollerde başladı. Interstellar filminde ufak bir rolü var mesela. Pek bilinmez ama orada oynuyor. İlk büyük çıkışı Call Me By Your Name filmiyle oluyor. Hatta Oscar'a aday oluyor 7 yıl önce. 20'li yaşlarının başında. 22 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Oscar'a aday oluyorsa 22 yaşında bir oyuncu. Yani aslında bu onun kariyeri için büyük bir gösterge. Çok güzel filmlerde rol aldı sonrasında. İşte Lady Bird çok tatlı bir filmdir. Bilmiyorum izledin mi? Beautiful Boy gerçek bir öyküydü. Bayağı acıklı bir filmdi. The King tarihi bir drama filmiydi. Kral 5. Henry'i anlatıyordu. Dune ikilemesinde oynadı, zaten konuştuk. Ve geçen kış onu bir müzikalde izledik. Wonka diye. Bu çikolatacı Wonka, Willy Wonka karakterinin çıkış öyküsü. Bir de şu anda şimdi Bob Dylan'ın hayatını oynuyor. O da ilginç bir film olacağı benziyor. Yani onun parmağında on marifet olan bir oyuncu. Yani bilmiyorum, hak verir misin bana, Leonardo DiCaprio'nun böyle 20 yaş genci diye biraz böyle magazinsel bir benzetme yapabiliriz herhalde Timothée Chalamet için.
Yani başarı açısından ve parlaklık açısından kesinlikle öyle. Yani şu anda mesela gişe başarısı neredeyse garanti olan ender isimlerden biri. Wonka bayağı iyi gişe elde etti. Dune 1 öyle, 2 öyle. Türkiye'de de bir numara Dune. Yani bütün ülkelerde aynı etkiyi gösterdi. Bu arada bugün Bob Dylan filminden bir fotoğraf paylaşıldı. İlk defa setten bir fotoğraf paylaşıldı. Böyle işte eski bir gitar kutusu, üstünde de eski püskü bir elbise. Bob Dylan'ın ilk gençlik yıllarıyla alakalı bayağı da benzemiş. Ve hatta galiba filmde biz Timothée Chalamet'in bir şarkısını, yani kendi sesinden bir şarkı söylediğine de şahitlik edeceğiz. Gerçekten çok parlak bir kariyer ilerliyor, yani onu söyleyebiliriz.
Evet, yani Wonka'da da şarkıları kendi söylüyordu ve çok güzel bir sesi var gerçekten. Şimdi Dune Part 2'da filmde, yani Timothée Chalamet haricinde de büyük bir oyuncu kadrosu var gerçekten. Bir kere Rebecca Ferguson var, Josh Brolin var, Stellan Skarsgård var, Dave Bautista, Zendaya, Javier Bardem, Austin Butler, Florence Pugh, Christopher Walken, Lea Seydoux gibi isimler var. Gerçekten çok görkemli bir kadro var. Zendaya'dan bahsetmek istiyorum. O da çok genç, o da çok başarılı. 20'li yaşlarının başında o da. Çocukken oyunculuğa başladı. Disney Channel'da dizilerde oynadı. İlk filmi bir süper kahraman filmiydi. Spider-Man Homecoming'de ilk kez beyaz perdede gördük onu. Örümcek Adam serisinin sonraki filmlerinde de, devam filmlerinde de rol aldı Zendaya. Ve Örümcek Adam'ı oynayan İngiliz oyuncu Tom Holland'la beraberler bu arada. Hemen araya magazini de sıkıştırayım. Bunun dışındaki çalışmaları da çok iyi. Yani mesela Euphoria dizisinde oynadı ki ona ödüller kazandırdı. Altın Küre ve Emmy ödülü var Euphoria dizisiyle. The Greatest Showman gibi işlerini sayabiliriz belki. Özellikle The Greatest Showman'de harikaydı Zendaya. Müzik kariyeri de var, sen daha iyi bilirsin, ama sanki böyle Disney Channel'dan çıkma, diğerleri gibi Miley Cyrus veya Ariana Grande gibi başarılı olamadı Zendaya açıkçası. Gerçi
yok.
Değil mi? Bir albümü var ama.
Var var, şarkısı hatta biz çalmıştık, ama bence o zaten böyle bir kariyer peşinde koşmuyor gibi geliyor bana. Yani hani ben çıkayım burada müzikle ilerleyeyim diye bir anlayışı olduğunu zannetmiyorum. Eğer öyle olsa orada ilerletilir. Yani hiç sıkıntı değil. Yani görüntü olarak iyi, ses hiç fena değil. Ama bence niyeti o değil.
Evet. Yani Dune ve Dune Part 2'da da Zendaya'nın film, yani bu filmler de Zendaya'nın filmografisine yazılan işler ve çok başarılı bu filmlerde. Hayranlıkla izlediğimiz genç bir kadın, eminim çok çok çok iyi işlerini izlemeye devam edeceğiz. Oyuncu olmak isteyen gençlere de ilham oluyorlar bu isimler. Yani Timothée, Zendaya çocuk yaşta bu işlere başlayıp adım adım adım ilerleyip işte çalışkanlıkla bir yerlere varan bu isimler kendinden sonra gelenlere de örnek oluyorlar. Bir de iltimas yapacağım. Son olarak Dune Part 2'da bir İsviçreli bir oyuncu var. Hatta Cenevreliymiş. Yani bir nevi hemşeri sayılıyoruz. Süheyla Yakup. Tiyatro, film ve televizyona işler yapmış bir oyuncu. Çok böyle uzun değil rolü. Hatta kısa sayılabilecek bir rol. Kritik bir rol ama. Ondan da çok kısa bahsetmiş olalım. Süheyla da Dune Part 2 Cenevreli hemşerim. Kendisi de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Ben daha seyretmedim ikiyi ama neyse şimdi söyleme, nerede oynayacak diyeceğim, bir şey söyleyeceğim, bütün keyfim kaçacak, boş ver söyleme.
Dikkat ettiysen sıfır spoiler bak.
Evet evet, gayet iyi gittin, hiç gayet iyi gittin. Gerçi genel zaten şeyi biliyoruz, konu gidişatı ama çok iyi bir şeyin bizi beklediğini ben de tahmin ediyorum. İkincisini seyredeceğim. Bu arada bu ilk filmde Sting vardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam, hatta çok da yani Dune'un filminde yani öyle bir şey kalmış hafızamda ama doğru mu yanlış mı bakarız. Dinleyicilerimiz zaten uyarır bizi.
Bu ilk çekilemeyen Hodorowski'nin Dune'unda oynayacak kadro çok acayipti. Olmadı maalesef. Olmamış daha doğrusu. 70'lerden bahsediyoruz. Bak orada bir tane rol var. İmparator rolü. Onu Salvador Dali'ye oynatacakmış Hodorowski. İkna etmiş Salvador Dali'yi. Bir tane Harkonnenlerin baronu var. Onu da Orson Welles'i ikna etmiş. Müzikleri için Pink Floyd'i ikna etmiş. Ama hiçbiri olmamış maalesef.
Benim dediğim David Lynch'in ki galiba onda Sting var. Galiba onun müziğini de Brian Eno yapmış olabilir. İki galibayla burayı bir şey yapayım. Dinleyiciler zaten yanlışsa bizi şey yaparlar, düzeltirler. Bu arada tabii yani Dune'dan bahsettin, seyrettiğin güzel bir film, bize nefis anlattın. Ben de yani bu hafta bir dizi seyrettim. Bundan bahsetmezsem olmaz. Gerçi bu podcast'te çok bahsettik bu seriden gibi.
Ha, gibi.
Şimdi Gibi'nin 5. sezonu başladı. Normalde burada işte hani başladı 1. bölüm, 2. bölüm çok fazla bahsetmeyiz. Artık süre gelen bir iş bu. Çok sevdiğimi ama söylemiştim. Yani bana kalsa hiç bitmesin. Bunun için bir yere bağış yapabiliyorsak yapalım yani. Biz ömür boyu Gibi'yi seyredelim. 5. sezon 2. bölüm Kahır. En son yayınlandı. Bence Gibi serisinin en iyisiydi diyebilirim. Gerçi ben bunu daha önce de birkaç bölüm için söylemiştim. Bence bu Gibi'nin en iyisi falan diye hepsini yuttum sonra. Yine muhtemelen yutacağım bir şey söylüyorum ama Kahır yani şu ana kadar en iyisi. Hatta bir otomobil sahnesi var. Yani hiç spoiler vermeyeceğim. İzlemeyenlerin hiç keyfini kaçırmayacağım. Otomobil birçok yerde var dizide. Ama bir otomobil sahnesi kesintisiz çekilen ve orada işte bir yani bir şarkıyla da bir çok ilişkili bir sahne. Bence o sahne tam şey olacak. Bak söyleyeyim. Hani fan şey derler ya, dinleyici editi diye çevireyim hadi. Bu şey gibi, hatta şöyle de anlatayım, bir adım geriye gideyim. Hani Nuri Bilge Ceylan'ın şeyi var. Bir Zamanlar Anadolu'da meşhur bir muhtar sahnesi vardır. O sahneyi mesela ben YouTube'da falan bir sürü böyle arkadaş kendi arasında toplanmış insandan seyrettim. Çok da güzel bir sahnedir. Bence bu sahnede o kadar tarihi bir sahne. Yani Feyyaz orada şeye girdiğinde şarkıya girdiğinde hepimiz girdik ya, yani hepimiz söyledik onu. Çok acayipti gerçekten, bence çok üst düzey bir şeydi. Çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum, milletin keyfini kaçırmayayım.
Abi yani zaten hani bölüm ismi olarak Kahır çok komik değil mi ya? Kahır, bir de şey çok komikti, benim tabii favorilerimden, hani ilk beşe girer benim de. Erasmus'ta gelen yamyam.
Ya tabii geçen onun yıl dönümüydü biliyorsun. İnternette falan çok şey yaptı işte. Bugün işte şeyin Ersoy'un galiba değil mi? İşte Erasmus'ta gelen şey yedi, yamyam yedi. Onun yıl dönümü. Burada tabii şey, Emrah'ın şarkısı kullanılıyor. Ah ne yapsam, ne etsem, kurtulabilsem. Müthişti gerçekten. Kaç dakika, böyle bir 3 dakika ya da 3-5 arası bir şey sürdü. Ama ben tarihi yerlerden birine koyuyorum o sahneyi, kapatıyorum. Çok güzel bölümdü. Bunun dışında mesela bir de şeyi söyleyecektim ya, Özgür'e de bir söyleyeyim. Şimdi iki diziye başladık. Biri Shogun.
Evet.
Shogun bizim 80'lerde de iyi bildiğimiz bir şey aslında, dizi işte. Anji İnsan, Toronaga falan aynıları var. Çok da güzel bence. Yani dizi olarak gayet iyi başladı. Bir de The Regime diye bir dizi. Kate Winslet'in başrolünde oynadı. Regime Blue TV'de, Shogun Disney Plus'ta. Güzel başladım böyle, tak tak tak gidiyor, durdu. Aa, bir baktım bu haftalıkmış. Geçtim Rejime, tak tak izledim, ah durdu. Baktım o da haftalıkmış. Yani bir hafta sonra bir bölüm daha gelecek. Sonra dedim ki ya buna ne kadar alışmışız. Yani böyle bir dizinin bütün bölümlerinin verilmesine ve bizim de onu istediğimiz zaman istediğimiz kadar tüketmemiz. Yani buna o kadar alışmışız ki bu haftalık bekleme beni böyle daralttı Özgür. Yani gerçekten daralttı. Sonra düşündüm ya bunun işte bir pazarlama şeyi olabilir, bir hani tanıtım modu. Ama şöyle bir şey var, eskiden hafta haftaydı da çok da fazla alternatifimiz yoktu. Yani Dallas serince zaten Dallas var, başka bir şey yok. Ama şimdi ben Shogun veya The Regime'den bunu aldım, kaçacak çok yerim var. Yani bu iyi bir strateji mi, kötü bir strateji mi, tam mantığı nedir bilmiyorum, dedim bunu Özgür'e sorayım. Ya da söyleyeyim yani, bu bilmiyorum ya, sen mesela dayanabiliyor musun artık bu hafta dizi muhabbetine?
Şimdi yani bu platformdan platforma değişiyor. Genelde Netflix'te olmuyor bu. Netflix genelde bütün paketi koyuyor ortaya. Disney Plus'ta bu yok. Disney Plus'ta daha çok böyle tek tek geliyor diziler. Bu da bence hani sürekli bizde kalsın mantığıyla yapılmış. Yani izleyici bizde kalsın, işte her hafta beklesin mantığıyla olabilir diye düşünüyorum. Yani başka şeyler izlesin o arada.
Evet.
Yani tahmin ediyorum tabii ki şimdi hani bu izleyici alışkanlıkları vesaire, bunları konuşmak lazım birileriyle ama benim tahminim o. Disney Plus'ta genelde görmüyorum bu böyle bütün paketi bir arada paylaşmayı.
Ya çünkü galiba Disney Plus çok işte FX'ten alıyor, oradan alıyor, buradan alıyor. Belki o
Hulu.
Hulu'dan alıyor, çok sağlayamıyor olabilir. Dinleyicilerimize de buradan bu soruyu atalım. Yani sizin için çok problem değil mi? Dayanılmaz bir şey mi? Saçma mı? Ya da mantığı nedir? Belki bizim bilmediğimiz bir mantık vardır ama çok alıştığım için tabii. Yani işte diyecekler ki kardeşim böyle mi yetiştin sen? Netflix'le mi yetiştin? Tamam, hafta hafta oldu bu işler. Biz de öyle yetiştik ama yani bir anda durunca bir şey oldum. Bir sıkıntıya girdim. Özellikle Shogun'da çok güzel gidiyordu. Tam böyle benim sevdiğim tarzda. Orada bir sıkıntı yaptı, dedim bunu Özgür'e sorayım, bir de şimdi dinleyicilerimize de sormuş olalım.
Çocukken beklemiyor muydun Kara Şimşek'i her hafta Burçin'cim?
Çocuktuk o zaman Özgür ya. Şimdi işimiz gücümüz var, hayat şeyimiz, bir sürü derdimiz var, o var bu var, hafta bekleme, oho ya, bilmiyorum, bakacağız.
Çocukken Kara Şimşek, biraz ergenken Baywatch.
Baywatch tabii.
Evet.
Ama ben çocukken Dallas'a da girmiştim Özgür, onu söyledim.
Sahil güvenlik. David Hasselhoff'la büyüdük Burçin.
Hasselhoff olsun, JR olsun, Galactica olsun. Tamam, o zamanlar evet öyle bir güzelliği de var. Ay hafta gelsin de izleyelim işte, hep beraber oturalım falan. Şimdi öyle bir durum yok. Neyse tamam, bunu bir dinleyicilerimiz bir söylesin. Belki benim atladığım bir şey vardır.
Burçin'cim, senin için de uygunsa biraz flört uygulamalarından bahsetmek istiyorum. Uygun mudur?
Bu şey mi? Geçen hafta dedik ya Taylor Swift gibi bizim de bir şey bulmamız lazım. Şimdi sen ona bir yöntem mi önereceksin?
Bu arada orada biraz açıkçası bizi dinleyenleri zayıf buldum. Hani dedik ya, ya Türkiye'nin Taylor Swift'i kimdir? Söyleyin bize dedik. Orada yani ben böyle yağar diye düşünüyordum böyle şeyler, cevaplar falan filan. Yok, yağmadı, bulamadılar. Kimse bulamadı.
Ama bir dakika, çok spesifik sormadık. Türkiye'nin Taylor Swift'i, Türkiye'nin Dua Lipa'sı, Türkiye'nin Miley Cyrus'ını arıyoruz değil mi?
Evet.
Ben bunu radyodan bizim Dize Su'yla konuştum. Çok güzel şeyler bulduk. Hatta konuyu çok sevdik, dedik. Bunu acaba şey, mesela söyleyeyim mi çıkan şeylerden bir iki tanesini?
Sen söylemeden önce ben...
Tamam, söylemeyeyim.
Bizi, yok söyle de şimdi ben araya şeyi söyleyeceğim. Göksel çok güzel şeyler yazdı. Yani hani ilk akla gelebilecek isimlerden bir tanesi aslında. Hani şimdi Göksel'in cevabı güzeldi de. Taylor Swift için Aleyna Tilki, hani Türkiye'nin Taylor Swift'i Aleyna Tilki olabilir dedi. Bir de Dua Lipa'ya cevap gelmedi de şeye geldi. Miley Cyrus da Gülşen olabilir dedi.
Bizde de şöyle bir şey çıktı. Dua Lipa, Türkiye'nin Dua Lipa'sı Zeynep Bastık.
Güzel, güzel.
Türkiye'nin Miley Cyrus'ı Aleyna Tilki çıktı bizde, tam şey. Taylor Swift'te henüz birini konduramadık. Yani çünkü Taylor Swift yani işte hem siyasi şeyi var, hem ticari var, hem çok büyük, hem çok genç falan, bir oturtamadık ama biraz düşünürsek onu da buluruz.
Bu arada şarkıcı mı olmak zorunda? Yani mesela oyuncu olamaz mı?
Ya şimdi oyuncu ya yani başka olamaz, yerlere olamaz, açılırsak tabii. Gider. Şarkıcılıkta kalabiliriz evet, diye düşünüyorum. Ama dinleyicilerimize bu üçünü soralım. Evet, spesifik olarak doğru. Bana da çok gelmedi. Bir bakalım, güzel bir konu bu.
Tamam, şimdi evet.
Daha güzel bir konuya gelelim.
Flört uygulama, arkadaş bulma, sevgili bulma artık ne dersek. Yani ben flört uygulaması dedim ama İngilizce tabir vardır yani dating app. İşte oradan doğrudan çeviri gibi oldu. Flört etmek aslında biraz demode bir kullanım tabii. Yani eskiler kullanırdı, flört etmekten bahsediyorum. Aslında en iyisi galiba hani biraz uzun da olsa sevgili bulma uygulaması.
Çok uzun ama. Çıkma.
Uzun ama ne yapayım? Flört uygulaması mı diyeyim?
İşte
ne
çıkma,
diyeyim yani?
Çıkmak,
hani...
çıkmak uygulaması. Çıkma uygulaması.
Çıkma uygulaması. Dating app. İşte Tinder'lar, Bumble'lar, OkCupid'ler, Happen'lar ve diğerleri. Geçtiğimiz günlerde bir haber okudum. Şöyle sevgili bulma uygulamalarının çöküşü diye bir başlık. Evet, çökmüşler yani Burçin. Konuya uzak biri olarak bir fikrim yoktu tabii. Vaktiyle bir iki arkadaşım kullanıyordu, onu da söyleyeyim.
Var benim de arkadaşlar, kullanan arkadaşlar.
Arkadaşlar var. Arkadaşlar var. Evet. Sonradan biri evlendi bu arkadaşlarımdan. Diğerinin de sevgilisi oldu. Onlar da sildiler hemen uygulamaları. Hemen gitti o uygulamalar. Ya görünen o ki yani bu şeyde anlatılan... okuduğum haberde anlatılan Y kuşağı bu uygulamalardan sıkılmış. Z kuşağı da hiç ilgilenmiyor. Yani neredeyse hiç ilgilenmiyor. Ve dolayısıyla vaktiyle 2010'ların başı diyelim. O zamanlar fırtınalar estiren bu uygulamalar bu gelişmelere ayak uydurmak için çabalıyorlar. Biraz zorlanıyorlar. Geçen yıl bir anket yapmışlar Burçin Amerika'da. Üniversite ve yüksek lisans öğrencileri arasında yapılmış bu anket. Öğrencilerin %79'unun ayda bir kez bile Tinder gibi, Bumble gibi uygulamaları kullanmadığı ortaya çıkmış. Aslında şimdi hani asıl hedef kitle herhalde daha böyle hani öğrenci kitlesi yani üniversitede böyle cıvıl cıvıl işte kanı kaynayan kitle ve onlar için hani çok uygun bir nasıl diyeyim araç. Match Group diye bir şirket var Burçin. Tinder'ı işte Hinge, Match.com, OkCupid gibi uygulamaların sahibi bu şirket Match Group. Geçen yıl şirket hisselerinin değeri %40 düşmüş. Bumble'ı kuran ve CEO'luğunu yapan Whitney Wolfe Herd şirketi kurmasının 10 yıl sonrasında geçen Kasım ayında istifa etmiş. Yani olay bayağı çalkantılı. Bilmiyorum senin çevrende kullanan var mıydı veya var mı hala ama sevgili bulma uygulamaları büyük ölçüde Y kuşağının başlattığı ve sahiplendiği bir fenomen oldu. Başa gidersek ilk örneklerinden bir tanesi 2009'da başlayan Grindr'dı. Bu tarz uygulamaların kullanımı 2012'de Tinder'la bayağı bir yaygınlaşmış. Dolayısıyla aslında fikir basit. Ve kullanıcılar için de gayet pratik. Telefonunu kullanıyorsun ve olduğun yerin yakınındaki bekarları buluyorsun. Karşılıklı ilgi varsa da işte randevulaşıp tanışabiliyorsun. Tabii ki her fenomen olayda olduğu gibi bu alanda da rekabet başlıyor. İşte bir sürü uygulama çıkıyor. Hepsi de başka özelliklerini ortaya koyuyor. İşte kullanıcılar... Var mı bizi dinleyenler arasında bilmiyorum ve yani hani varsa da bu konuda bizimle bilgi veya tecrübe paylaşmayı tercih ederler mi onu da zannetmiyorum ama yani mesela birinde mesela işte çok uygulama var dedim birinde işte ilk mesaj hakkı kadınlardaymış erkekler ilk mesajı atamıyormuş bir diğerinde mesela sadece aşk arayanlar olabiliyormuş. Yani tam olarak ne demek bilmiyorum. Aşk aramıyorsan gelme hani bu nasıl ispatlanabilir bilmiyorum. Neyse. Kimisi tek eşli olmayan randevulara açıkmış. Kimisi sadece kurumsal dünyada çalışanlar içinmiş. O da değişik bir kafa. Kimisi de LGBTQIA+ kişiler içinmiş. Yani şimdi şöyle bir şey oldu tabii artık bu uygulamalarda eskidi 10 küsür yıllık oldular. Uygulamaları başlatan üzerinde çalışan Y kuşağı dedim onlar da sıkılmaya başlamışlar. Bir de parasal boyutu varmış konunun yani sevgili bulma uygulamaları ücretsiz aslında. Yani indirebiliyorsun ücretsiz olarak ama ekstra özellik istersen aylık abonelik gerekiyormuş. Yani diğer kullanıcıların karşısına daha çok çıkayım, işte en çok benim fotoğrafımı görsünler, en çok işte ben çıkayım karşılarına dersen para. Sınırsız like'layayım, herkesi like'lamaya başlayayım diyorsan bütçe. Kullanıcılar da artık bu ödemelere sıcak bakmıyorlarmış. Az önce bahsettim, Match Group dedim. Ödeme yapan kullanıcı sayısının azaldığını söylüyor Match Group. 30 yaş ve üzeri kullanıcıların %41'i uygulamalar için ödeme yapıyormuş. 30 yaşın altındaki kullanıcıların ise yalnızca %22'si ödeme yapıyormuş. Yani kalanlar ödeme yapmadan devam ediyorlarmış. Bir başka enteresan konu da bazı uygulamalar çok beğeni alan bazı profilleri, yani bazı kullanıcılarını saklıyorlarmış. Onları daha yüksek ödeme yapan kullanıcıların karşısına çıkartıyorlarmış.
Oo, yani bunun sokakta bir adı vardı da neyse hiç girmeyeyim o topu. Bu ne ya? Gerçek, ciddi misin sen?
Ya evet, numaralara bakar mısın? Tabii bunu sorulduğu zaman bunu reddediyorlarmış ama bu kullanıcılar tarafından söylenen bir şey. Şimdi kullanıcılar bunu ifade etmişler. Bu haberde bu geçiyor. Bütün bunlar olurken Z kuşağı bence gülüyor. Yani tamamen bu konuya gülerek bakıyor. Çünkü Y kuşağı için mesela Facebook neyse, Z kuşağı için de sevgili bulma uygulaması o olabilir. Yani uygulamaları o olabilir. Çünkü ya kullanıyorlarmış. Yani Z kuşağının da abonelikleri veya işte şeyleri, üyelikleri varmış. Ama öylesine yani dolayısıyla hani olsun da hani bir şekilde bulunsun mantığında, ama hiç böyle ilgilenmiyorlarmış, hiç bunu önemsemiyorlarmış. Neyse Burçin'cim, çok konuştum, konu daha da uzar ve genişler, burada kesiyorum. Kullanıcı olmasam da sevgili bulma uygulamalarının ortadan kalkacağını hiç düşünmüyorum. Bir şekilde şekil değiştirebilirler, tarz değiştirebilirler. Ama özellikle yapay zeka kullanılarak bambaşka özellikler, bambaşka kapılar açılabilir diye düşünüyorum. Biraz teknolojinin yardımıyla. Ve son olarak da sevgiyi, aşkı arayanlara da kolaylıklar diliyorum. Romantik dakikalar diliyorum.
Yani burada kala kala bize kalacak bu uygulamalar. Yine boomerlara kalacak galiba. Y kullanmayacak, Z kullanmayacak. Şimdi şöyle bir şey, etrafımdan duydum tabii, arkadaşlardan duydum. Genelde şeye dönmüş biraz galiba içerik. Şimdi daha önce hani ilk başlarda muhtemelen gerçekten bir partner arama, çok samimi, fotoğraf belli, şey belli. Şimdi daha sonra biraz işin ticari boyutunda faaliyet gösteren kişilerin de yoğun olarak yer aldığı bir yer, ya da bazı plat, hepsi değil tabii. Hatta işte mesela Tinder galiba biraz öyle olmuş Türkiye'de. O yüzden işte oradan gitmişler, ne işte okey Cupid'e gitmiş. O yani böyle bir şey var, göç var. Bir yerde böyle o şey gidince, kendilerine göre o kaliteli ortam gidince diğer yere göç ediyorlar. Sonra diğer yere göç ediyorlar. Böyle bir durum var. Evet, böyle bir şey var. Sıkıntı var anladığım kadarıyla bu şeyde, app'lerde, ama halen yani içerisinde arkadaş bulan, partner bulan arkadaşlarımız var. Galiba bu iş şey, şimdi işte Vision Pro giriyor, metalar, şunlar bunlar, artık bu iş biraz gözlüğe gidecek. Yani gözlük ve belki avatarla bazı buluşmalar, hatta işte artık ne bileyim bir dokunma hissini falan hissedebileceğim bir takım şeylerle, sensörlerle belki bazı uygulamalar vasıtasıyla bir takım aksiyonlar alınacak. Belki bu olabilir. Belki Z kuşağını sevmeme sebepleri, Z kuşağı veya o yaştaki insanlar çok böyle abi gideyim buluşayım ondan sonra bir yere gideyim. Yani çok fiziksel bir şeyle, aksiyonla uğraşmayı, zaman kaybetmeyi sevmeyen bir şey var onların içerisinde, bir duygu var. O yüzden belki gereksiz buluyor. Yani onun için öbür taraf gözlükle, avatarıyla bir şekilde bir ortamda olacağı bir partner daha çok işine gelebilir belki. Ama ben bunu da soracağım arkadaşlarıma. Yani bakalım son durum nedir? Şu anda hangisi popüler? Hala aynı kirlilik var mı? Ama tabii dinleyicilerimiz de bize yol göstersinler. Yani buradaki durum, Türkiye'deki durum da bu dediğin gibi mi? Enteresan, ne diyelim?
Kullanıcı deneyimlerinden duyabiliriz. Yani kullanıcılar varsa, dediğim gibi paylaşmak isterlerse iletebilirler. Dediğim gibi ben hiçbir şekilde bu uygulamaların biteceğini düşünmüyorum. Ortadan kalkacaklarını düşünmüyorum. Dediğim gibi şekil ve tarz değiştirebilirler. İşte farklı farklı teknolojik özellikler katılabilir. Ya mesela şirkette bir ara beraber çalıştığımız bir arkadaşım eşiyle Tinder'dan tanışmış vaktiyle. Dolayısıyla hani böyle güzel hikayeler oluşabiliyor. Dolayısıyla bu hikayelerin de devamı olacağını düşünüyorum. Aşkı arayanlara dediğim gibi kolaylıklar diliyorum.
Özgür, ya şu başta konuşmuştuk, onu atlamak istemiyorum. Bu AI ile alakalı çok kısa. Şimdi bu hafta bir şarkı dinledim Mabel Matiz'den. Şimdi bir adım geriye gideyim. Zeynep Bastık bir şarkı çıkardı, ismi Lan. Bence çok başarılı bir şarkı. Yani kendi tarzında çok iyi bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Şu sıralarda da çok popüler. Şarkının sözü ve müziği Mabel Matiz'e ait. Bu hafta böyle YouTube'da dolaşırken abi baktım Mabel Matiz Lan. Dinledim. Şimdi şarkıyı beğendiğim için bir de Mabel Matiz'den zaten dinlemek ilgimi çeken bir durumdu. Dinlerken şeyi anladım. Yani bunda bir gariplik var. Bu böyle profesyonel stüdyoya girmiş bir Mabel Matiz kaydı değil. Sonra biraz işin içini deşince bunun AI ile yapıldığını da anladım. Ama alttaki yorumlara baktığımda ki gerçekten hani yani bu işin içinde çok olmayan, bunlarla çok vakit geçirmeyen biri için anlaması çok zor. Hatta imkansız diyebilirim ve birçok insan da şey yazmış. İşte evet biz Mabel'den de bekliyorduk, ne kadar güzel olmuş şu bu. Biri yazmış ya bu AI ile olmuş diye çok şaşırdı insanlar o yorumda. Şimdi burada tabii şu aklıma geldi. Şarkı güzel, işte Mabel Matiz gayet güzel oturmuş sesi. Hepimiz de çok keyif aldık. Güzel bir kayıt olarak orada duruyor. Ama şimdi tabii işin içindeki yani bu sektörün içinde biri olarak hemen aklım şeye gidiyor. Şimdi bir kere bu yasal mı? Yani bu yasak mı? Ya da böyle bir şey olmalı mı? Tabii ki yasal değil. Bunu biri yapmış ve paylaşmış. Bunun örneğini Weeknd ve Drake'de görmüştük. Şarkı çok ilerlemişti. Sonra şarkıyı YouTube ve platformlar kaldırmıştı. Bilmiyorum şu anda kaldırdılar mı Mabel Matiz versiyonu. Çok emin değilim ama hani bir yerden kaldırsam başka bir yerde karşıda çıkar. Ve yine aklım tabii şeye geldi. Yani biz bunu tamam bence de yasak. Bunun Mabel Matiz'den izin alınması lazım. Onun izni olmadan onun söylediği gibi iddia edilen bir kaydın hiçbir yerde olmaması lazım. Bir taraftan da şunu düşünüyorum. Mesela bu sanatçıların çoğunun işte plak şirketinin TikTok'la, Instagram'la, YouTube'la anlaşmaları var. Şimdi oralarda biliyorsun şarkıları kullanabiliyorsun. Hatta şarkıları çeşitli şekillerde manipüle de edebiliyorsun. İşte remixler yapıyorsun, challenge'larda kullanıyorsun. Ama zaten onlar bu işin karşılığında bir para alıyorlar. Bu platformlarla bir telif anlaşması olduğu için şarkıcının şarkısı bir biçimde kullanıldığında ondan bir para kazanıyor. Ama o kullanılan biçimler birçoğu aslında şarkının formunu da değiştiriyor. Yani özellikle TikTok'ta bunun neredeyse sınırı yok ve bu aslında izinli yani legal bir kullanım. Şimdi buradan baktığın zaman aslında AI ile yapılan bir versiyon da bir form değişikliği. Yani bir remix gibi bir işte iki şarkının üst üste gelip meşaplanması gibi bir form değişikliği ama tabii yasal değil. Galiba ama yani bunu neden anlatıyorum? Bunun önüne çok geçilebileceğini zannetmiyorum. Burada bir takım çözümler bence çok yakın zamanda karşımıza gelecek. Belki bazı platformlar böyle anlaşmalar yapabilir. Yani o platformun içinde AI ile çoğaltılabilen bazı versiyonlar olur ve bu versiyonlardan sanatçı para kazanabilir. Mesela bir ara bazı sanatçılar kendi vokallerine izin vermişti. Bunu kullanabilirsiniz. Satışı olursa da buradan payı bölüşürüz demişlerdi. Belki bazı platformlar yakında AI ile çoğaltılmış versiyonları yasal olarak bizim karşımıza getirecekler. Yani bundan kaçışın olmadığını düşünüyorum. Tam bunları düşünürken bu hafta hem Avrupa Birliği'nde bir yapay zeka ile ilgili bir yasa tasarısı geçti. Çok çok önemli. Yani artık yapay zeka öğrendiği kaynakları etiketleyecek ve etiketlenen yerlere telif verilecek. Ve bu Avrupa Birliği sınırları içerisinde herkes için geçerli olacak. Bir de bugün YouTube'da hatta belki de şu an gözükmeye başlanmış artık yapay zeka ile üretilen içerikler üretildiğinde değiştirilmiş veya yapay içerik ibaresi tıklanacak onu üreten kişi tarafından. Yani altered or synthetic gibi bir ibare var orada ve bu açıklamada karşımıza çıkacak. Yani bir kişinin yüzü, sesi, bir mekan, oradaki olaylar eğer yapay zeka ile yapılıyorsa üretici bunu işaretlediğinde biz de onu videoda görebileceğiz. Yani bu dediğim tarzda birçok etiket hatta mobilde galiba başladı görmeye başlayacağız YouTube'da. Ha bunu tabii içerik üreticisi işaretlemezse ne olacak? İşte o zaman da işte şarkının kaldırılması gibi işte içerik üreticisinin kanalının kaldırılması gibi bir sürü yere kadar gidebilecek yaptırımlar var ama yakında artık hani bu tip şeyler bazıları yasal statüye oturacak ve biz hangisinin yapay zeka hangisinin olmadığını anlayacağız. Mesela bu YouTube'daki Mabel Matiz'i bence hala gerçekten Mabel Matiz söyledi diye dinleyen çok dinleyici vardır. Çok da iyi bir izleme şey dinleme almıştı. Bu arada şarkı çok güzel. Mabel Matiz gerçekten söylerse bence çok da güzel olacak. Ama işte bu işin gerçekten yasal bir yere oturması lazım. Yoksa çoğu bu kadar masum kalmaz bu işlerin.
Burçin'cim gerçekten çok ilginç bir konu. Ben bu parçayı bilmiyorum. Yani iki versiyonu da dinlemedim. Çok da merak ettim şimdi sen anlattıkça. Bakalım yakalayabilecek miyim? Yani şimdi sen söyleyince tabii farklı bir kulakla dinleyeceğim ama bakalım hani AI'la işte yapay zekayla yapıldığını hissedebilecek miyim? Eğer bilmeseydim onu söyleyebilecek miydim? Onu tartacağım kendimle. Gerçekten ilginç bir konu. Ve biz de hani hakikaten her bölümde buralara değmeye devam ediyoruz. Bakalım daha ne kadar konuşacağız bu konuyu. 160. bölümümüzü kapatabiliriz. 160'a geldik Burçin'cim. 160. kaydımızı kapatabiliriz. Dediğim gibi dolu ve tempolu bir bölüm oldu. Bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
O zaman bu bölümün istek şarkısını da Gibi'ye atıfla ben söylüyorum Özgür.
Söyle Burçin.
Ah ne yapsam ne etsem kurtulabilsem.